Matta bölüm 7. Konu dua yoluyla kralın çocukları arasında sürdürülen olumlu ilişkiler, iki ayrı yol, sahte peygamberler ve iki ayrı temel konusunda son uyarı. Başkalarını yargılamayın ki Tanrı da sizi yargılamasın. Çünkü hangi yargıyla yargılarsanız onunla yargılanacaksınız. Hangi ölçüyle ölçerseniz aynı ölçüyle ölçüleceksiniz diyor Matta 7. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Bu ayetler çok kez yanlış anlaşılıyor. Burada yargılamayın derken bunun anlamı biraz daha geniştir. Karar vermek, iki şey arasında ayrım yapmak, birisini yargılamak, birisinden öç almak ve hatta birisini lanetlemek anlamlarını kapsar. Bu ayetler Tanrı çocuğunun yargı değerlerini kullanıp bir durum ya da bir kişinin davranışları konusunda karar vermesini yasaklamıyor. Yasakladığı şey, diğerlerin içlerinde olan düşünce ve niyetlerin tam ne olduğunu bilmeden bunları yargılamaktır. Mesih'te bir kardeşimizin neden belli bir şekilde davrandığını biz tam olarak anlayamayız. Biz sadece dışa yansıyan bazı hareketleri, sözleri ve tavırları görebiliriz. Daha sonra göreceğiz. Tanrı bizim kötülüğe karşı durmamızı, kötü davranışları yargılamamızı yasaklamıyor. Ancak bizler diğer kardeşlerimizi yargılamakta acele edersek sert ve yargılayıcı birisi olarak bilineceğiz. Ben şahsen bu gibi kişileri tanıyorum. Eminim ki siz de bu karakteri sergileyen bir iki kişi tanıyorsunuz. Birisi hakkında şöyle bir şey duydunuz mu? Onun sözlerine aldırmayın. Hiçbiri hakkında iyi bir şey söylediğini işitmedim. Umarım ki bu sözü sizin hakkınızda söylemezler ve söylemezler. Burada ne oluyor? Böyle bir kişi başkalarını yargıladığı için kendisi yargılanmış oluyor. İşte Rabbimiz bu ayetlerde bu düşünceyi dile getirmektedir. Neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği görmezlikten gelirsin diyor 3. ayet. Aslında burada çöp diyor ama bizim bildiğimiz çöpten söz etmiyor. Küçücük bir toz parçasını dile getiriyor. Kıyaslama gerçekten çarpıcıdır. Bir mertek ile bir toz parçası arasındaki farkı tahmin edebilirsiniz. Yargılama konusunda genelde böyleyiz. Kocaman bir mertek kadar büyük olan kendi hatamızı göremiyoruz ama kardeşimizin en küçük bir hatasını hemen fark ediyoruz. Bu mertek nedir biliyor musunuz? Eleştiri ve ön yargı merteğidir. Ön yargılarımız gerçekleri görebilmemize engel oluyor. Gözümüzde bir mertek varken kardeşimizin gözündeki toz parçacığını nasıl görebiliriz ki? Kendi hatalarımız o kadar büyük oluyor ki bu hatamızdan dolayı kardeşimizin en küçük hatasını doğru dürüst yargılayamıyoruz. Matta 7. bölüm 4 ve 5. ayetlerde şöyle diyor. Ya da kendi gözünde mertek dururken kardeşine nasıl bırak gözünden çöpü çıkarayım dersin. Ey ikiyüzlü! Önce kendi gözünden merteği çıkar. O vakit kardeşinin gözünden çöpü çıkarmak için açık seçik görürsün. Başkalarını sert şekilde eleştirme olayına gerçekten dikkat etmemiz gerekir. Bir yanda İsa Mesih diğer insanları aceleyle ve sert şekilde eleştirmeyin derken, öbür yandan da insanları hayatlarında verdikleri meyvelerinden tanıyacaksınız diyor. Bunu yapabilmek için değer yargılarımızı kullanmamız gerekecektir. Yani söz konusu kişisel olarak ürün verip vermediği konusunda yargılamış olacağız. Ünlü bir Mesih imanlısı şöyle dedi. Ben bir yargıç değilim ama meyve müfettişiyim. Bir Mesih inanlısının hayatında meyve verip vermediği konusunda değer yargılarımızı kullanabiliriz. Şimdi bizi bir ikilem içine sokacaktır. Matta 7 ayet 6'da şöyle diyor. Kutsal olanı köpeklere atmayın. Ne de incilerinizi domuzların önüne serin. Yoksa onları ayakları altında çiğnedikten sonra geri dönüp sizi parçalarlar. Şimdi değerli kardeşim, kimlerin köpek ve kimlerin domuz olduğuna karar vermeliyiz. Burada kesinlikle hayvanlardan söz etmiyor. Kutsal olanı köpeklere atmayacağız ve incilerimizi domuzların önüne sermeyeceğiz diyor. Demek ki burada değer yargılarımızı kullanmamız gerekir. Evet, değer yargılarımızı. Bir yargı vermeliyiz. Bir karara varmalıyız. Bazı durumlar oluyor ki tek bir söz söylemeye bile gerek yoktur. Söyleyeceğiniz herhangi bir şeye aldırmayacaklar. İşte bu durumun var olup olmadığı konusunda karar vermeniz gerekecektir. Değer yargılarınızı kullanmalısınız. Anımsıyorum, bir avukat arkadaşım vardı. Ne yazık ki bazen çok içerdi ama şükrolsun ki Rab İsa Mesih'te kurtuluş buldu ve yaşamı tamamıyla değişti. Şimdi Rab'be en etkin ve güzel şekilde hizmet ediyor. Diğer avukat arkadaşları onun daha önce ne kadar çok içtiğini iyi biliyorlardı. Sonra bu arkadaşın birden dindar kesildiğini duydular. Tabii onun İsa Mesih'te bulduğu yepyeni yaşamı anlayamazlardı. Bir gün avukatların bir araya geldiği bir toplantıda birisi ayağa kalkıp hayatı değişmiş olan avukat arkadaşına bakıp meslektaşımız avukat beyden bir vaaz vermesini istiyorum diye onu aşağılamak istemiş. Herkes gülmüş ama arkadaşım hiç istifini bozmadan ayağa kalkıp özür dilerim, söyleyecek bir şeyim yoktur çünkü Rabbim bana incilerini domuzlar önüne serme demiş. Bunu söyledikten sonra yerine oturmuş ve bundan sonra hiç kimse onunla alay etmeye kalkışmamış. Bir polis arkadaşım bana başka bir şey anlattı. New York'ta bazı apartman daireleri hep homoseksüeller ile doluymuş. Bana şöyle dedi. Benim bir Mesih imanlısı olduğumu bildikleri için bunlar karakola getirildiği zaman benden bir vaaz vermemi isterler. Ama ben asla incilerimi domuzların önüne seremem. Polis arkadaşım bana dikkatle baktı ve belki de benim çok sert birisi olduğumu düşünüyorsun dedi ve devam etti. Ben bunların bulunduğu mahallede bir zamanlar kol gezerdim. Ne gibi kişiler olduklarını çok iyi biliyorum. Şimdi size bir şey söylemeliyim değerli dostum. İçinde yaşamakta olduğumuz bir toplumda hem domuzlar vardır hem de köpekler. Burada söylenenleri iyi anlamamız gerekir. Musa peygamberin yasasında domuz ve köpek murdar hayvanlar arasında yer alır. Burada da köpek ve domuz ile belirtilmek istenen kötülük, pislik eden insanlar söz konusudur. O zaman ne yapmalıyız? İsa bize bir yandan diğerlerini yargılamayın diyor ama diğer yandan da hemen sonra yargılayın diyor. Bir sonraki ayette gerçekten ne yapmamız gerektiğini bize açıklıyor. Matta 7, 7 ve 8. ayetler. Dileyin size verilecektir. Arayın bulacaksınız. Kapıyı çalın size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur ve kapı çalana açılır. Bu dünyanın insanlarıyla nasıl ilişki kurmalıyız? Onlar ile nasıl bir bağlantımız olmalı? Tanrı çocuğunu en çok rahatsız eden sorunlardan biridir bu. Her gün çeşitli sınıftan insanlarla karşılaşırız. Bazıları yüksek makamda, o kadar yüksek değil. Bazen centilmen kişilerle, efendi adamlarla, aydın adamlarla, bazen de üç kağıtçılar, dolandırıcılarla yan yana oluyoruz. Bazen gerçek inanlılarla, bazen de sahte inanlılarla yüz yüze geliriz. Bazıları bizim dostluğumuza ve yardımımıza ihtiyaç duyarlar. Bizim de onlara ihtiyacımız var. Onları bağrımıza basmak isteriz. Diğerleri ise hiç işe yaramaz. Kopuk takımına ait, bize zarar veren kişilerdir. Bu gibileri kendimizden uzaklaştırmasını bilmeliyiz. Çünkü uzaklaştırmazsak bize zarar verecekler. Bu insanlar arasında nasıl ayrım yapacağız? Kimin yararlı, kimin zararlı olduğunu nasıl bileceğiz? Dilemek, aramak ve kapıyı çalmak işte bu sorunla ilgilidir. Biliyorum bu ayetler başka durumlarda da bize ışık tutabilir ama burada özellikle bu durum ileri sürülmüştür ya da bu durum için kullanılmıştır, önerilmiştir. Ben 30 yıldan fazladır ki ruhsal danışmanlık yapmaktayım, Rabbin sözünü duyurmaktayım. Ve bu dönem içerisinde hayatın her durumundan çıka gelen insanlarla tanıştım. Genelde konuşacağım yerlere arabamla giderim. Bu sıralarda Rab'be dua ederim. Rab, bugün birileriyle tanışacağım. Bu insanlarla nasıl bir ilişki içerisinde olmam gerektiğini, onlara nasıl konuşacağımı lütfen bana açıkla. Bazıları benim yardımımı isteyecekler ama başkaları belki de bana saldırmak isteyecekler. Lütfen bana yardım et. Değerli dostum, tüm tecrübelerime, deneyimlerime karşın insanlar tarafından kerelerce aldatıldım. Habercilerin İşleri kitabında Hananya ve Safire olayı vardır. Bu olayda Petrus onların yüreklerinde olanı kutsal ruhun yardımıyla bilmişti. Ben bunu ilginç buluyorum. Kilisenin ilk günlerinde, ilk dönemlerinde Petrus gibi kişilerin sahip olduğu sezginlik ruhuna herkes sahip değildir. Günümüzde bazılarında bu sezginlik armağanı vardır. Dua edelim ki Rab her birimize bu durumda sezginlik ve algılama ruhu versin. Yeni bir kişiyle tanıştığın zaman Rab'be dua et ki bu kişiye nasıl davranacağın konusunda sana yardım etsin. Kendi deneyimlerimden diyebilirim ki bunu yaparsanız pişman olmayacaksınız. Bir sonraki ayet değerli dostum, Rabbim bizlere bu konuda yardım etmeye hazır olduğunu belirtir, şöyledir. İçinizden hanginiz oğlu ekmek isteyince ona taş verir ya da balık isteyince ona yılan verir? Kötü kişiler olan sizler, çocuklarınıza nasıl iyi armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki babanız da kendisinden dileyenlere iyi armağanlarını cömertlikle, eli açıklıkla verecektir. Matta 7, 9-11 ayetler. İşte bu noktada her zaman hatırlanması gereken bir kural ile karşılaşıyoruz. 13. ayette şöyle diyor, İnsanların size nasıl davranmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü ruhsal yasanın da peygamberlerinde anlamı budur. İşte bu bir altın kuraldır. İnsanların size nasıl davranmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Tamam, şimdi daha önce hiç tanışmamış olduğunuz birisiyle karşılaştığınız zaman, ona karşı nasıl davranacaksınız? Bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz kişileri yargılayamazsınız ama onun ne türden bir insan olduğunu bilmeniz gerek. Sahtekarlardan sakınmanız gerekir. O zaman ne yapacaksınız? O zaman durumu dualarınızda Rab'be götürebilirsiniz. İnsanların size nasıl davranmalarını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Çünkü ruhsal yasanın da peygamberlerin de anlamı budur. İşte nasıl davranmanız gerektiği bu ayetteki prensipte belirtilmektedir. İşte her zaman hatırlanması gereken kuralın özü aslında bu ayetin içerisindedir. Her zaman hatırlanması gereken kural bir önceki ayette belirtilir. Dua, değerli dostum, her zaman geçerli olan kuralın özüdür. Evet, dua etmek. Şimdi kalkıp da bu kaçınılmaz kurala göre yaşadığını bana söyleme. Rabbimizin bu konuda ne dediğini iyice anlamamız gerekir. Ancak diledikçe, aradıkça, araştırdıkça, kapıyı çaldıkça bu ana kurala göre yaşamış olacağız. Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş, yolda kolaydır. Ondan girenler pek çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yolda çetindir, çilelidir. Onu bulanlar azdır. Matta 7, 13 ve 14. ayetler. Burada verilen seçenek aslında geniş, ışıklarla süslenmiş, eğlenceli bir yol ile dar, karanlık ve hiç de çekici olmayan yol arasındaki farkı gözetmiyor. Burada bir çeşit huni resimleniyor. Huninin geniş ağzından girersen ilerledikçe daralır ve sonunda ölüm ve cehennem ateşiyle sonuçlanır. Huninin dar ağzından girenler ise orada İsa Mesih'i bulurlar. İşte dar kapı budur. Giriş zordur ama ilerledikçe genişler ve daha fazla özgürlük bulursun. İsa Mesih, yol, gerçek ve yaşam benim dedi ve sonra hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, hem de bol yaşama sahip olsunlar diye geldim dedi. Bu yaşam yolunda yürüyenlerin tecrübesi bize, Mesih'in yolunda ilerledikçe yaşam bollaşır. Yol genişler ve imanlığı rahatlar, dinginlik bulur diyor. Eski antlaşmadaki yazıları okursanız orada da buna benzer bir resim göreceksiniz. Hezekiel peygamber Tanrı'nın tahtından söz eder ve bu tahttan ince bir su akıntısıyla başlayarak bir süre sonra derin bir nehre dönüşen yaşam suyu vardır. Hezekiel 47. İşte bu nehir Tanrı çocuğunun hayatını resimler. İsa Mesih'te hayatımızı sürdükçe her gün o hayat daha iyi olur, genişler ve daha da derinleşir. İşte Rab İsa Mesih bunun hakkında konuşuyor. Yalancı peygamberlerden sakının. Onlar size koyun postu içerisinde yaklaşırlar ama içten yırtıcı kurtlardır. Onları yaşam ürünlerinden tanıyacaksınız. Hiç dikenlerden üzüm, kengellerden incir toplanır mı? Matta 7, 15 ve 16. ayetler. Yine eski antlaşma yazılarından görüyoruz ki İsrail ulusu bu gibi peygamberler konusunda uyarılmıştır. Günümüzde de kilise toplulukları bu sahte peygamberlere karşı uyarılmaktadır. Hem eski antlaşma döneminde hem de günümüzde sahte peygamberler kuzu postuna bürünmüş kurtlar olarak sürünün içerisine sızıp onu darmadağın eder. Petros bu konuda şöyle yazdı. Ama halkın arasında sahte peygamberler vardı. Tıpkı sizin de aranızda sahte öğreticiler olacağı gibi. Bunlar kendilerini satın alan efendiyi bile inkar ederek aranıza gizlice yıkıcı öğretiler sokacaklar. Böyleleri ani bir yıkıma uğrayacaklar. Petrus, 2. Petrus 2. bölüm. Bu insanları nasıl tanıyacağız dostum? Hayatlarında gözüken meyvelerden, ürünlerden. Onlarda kutsal ruhun ürünü var mı diye kontrol etmeliyiz. Bana ya Rab ya Rab diyen herkes göklerin hükümranlığına, egemenliğine giremeyecektir ama göklerdeki babamın istemini uygulayan girecektir diyor Matta 7:21'de. Kardeşim, sen istediğin kadar oraya buraya koşarak Tanrı'nın kurallarına uyduğunu, dağ başında verilen vaazın içindeki ahlaki kuralları yerine getirdiğini ve bu kurallara göre yaşadığını söyle. Önemli olan bu işler değildir. Tanrı'nın, göksel babanın isteğini yerine getiriyor musun? Sen şu anda günahlarına bağış bulmamış durumdaysan ve Tanrı'nın isteğini yapmak istiyorsan, günahlı olduğunu görüp İsa Mesih'te sunulan bağışı kabul etmek için ona gelirsin. İstediğin kadar sen Rab Rab de ama babanın isteğini yerine getirmiyorsan boşuna söylüyorsun bu sözü. O gün niceleri bana ya Rab ya Rab diyecekler. Senin adına peygamberlik etmedik mi? Adına cinleri kovmadık mı? Adına güçlü işler yapmadık mı? İşte o zaman açıkça bildireceğim onlara. Ben sizi hiç tanımadım. Uzaklaşın benden yasayı hiçe sayanlar. Matta 7, 22 ve 23. ayetler. O gün niceleri diye yazar. Kimlerden söz eder bu ayet? Kesinlikle bugünkü inanlılardan söz etmiyor. O gün Rabbin günüdür. Son gündür, yargı günüdür. İsa Mesih'e ait olanlardan söz edilmiyor burada. İsa Mesih'e ait olanlar Rab ikinci kez geldiğinde onu havada karşılamak üzere göğe alınacaklardır. Önce Mesih'te ölmüş olanlar dirilecekler ve sonra yaşamakta olan inanlılar bir göz kırpması kadar kısa bir zaman içerisinde değiştirilip hep birlikte göğe alınacaklar ve sonsuza dek Rab ile birlikte olacaklar. Gerçekten Rab'be ait olanlar onun ben sizi hiç tanımadım benden uzaklaşın sözünü duymayacaklardır. Bu ayetler aslında ileride yer alacak olan büyük sıkıntı döneminde yaşayanlar hakkındadır. İşte o büyük sıkıntı döneminde İsrail'in arta kalanlar için bu ayetler bir anlam taşıyor. Ancak yalnızca büyük sıkıntı döneminde bırakamayız bu sözleri, bu ayetleri. Gerçekten İsa Mesih'e iman etmiş olanlar için de bir uyarı niteliğinde görülmelidir. Yani tüm imanlılara hitap edebilen sözlerdir bunlar. Bakın günümüzde bazı insanlar kiliseleri dolaşarak Mesih adıyla mucizeler, sözüm ona mucizeler yarattıklarını iddia ediyorlar. Bazıları diyorlar ki bu mucize yaratan adamların yetkisi Tanrı'dandır. Görüyor musunuz? Tanrı onunla beraberdir. Yukarıdaki ayetlerin ışığında bu olayların gerçekten Tanrı'dan geldiğine emin olabilir miyiz? Biliyor musunuz? Bugün birçok kültlerin ve sapık dinlerin başında olan liderlerin dudaklarından Rab kelimesi hiç eksilmez. Mesih'in adını kullanmakla ya da kutsal kitaptan ayetler vermekle bir din sisteminin doğru olduğu varsayılamaz. Dıştan görüntümüz, sözlerimiz değil kardeşim. Diri kurtarıcımız ile olan içten ilişkimiz gerçekten kime ait olduğumuzu belirtir. Önemli olan da budur. Öyleyse bu sözlerimi işitip uygulayan herkes evini kaya üstüne kuran aklı başında adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırırlar ama ev yıkılmaz. Çünkü temeli kaya üstüne atılmıştır. Matta 7, 24 ve 25. ayetler. Değerli dinleyicim, sen İsa Mesih'e iman etmişsen, o senin temelindir. Çünkü hiç kimse konulan temelden, yani İsa Mesih'ten başka bir temel koyamaz. Hayatını İsa Mesih'in temeli üzerine kurduğun zaman hiçbir şey onu sarsamaz. Tümüyle kutsal ruhun yönlendirmesine dayanarak, onun buyruklarına uyarak yaşarsan, Mesih'in sağladığı temel üzerine altın, gümüş ve değerli taşlarla inşa etmiş olacaksın. Ancak unutmayalım ki bir başka çeşit bina daha vardır. Bu sözlerimi işitip de uygulamayan herkes evini kum üstünde kuran aklı kıt adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırırlar, ev yıkılır. Hem de yıkımı korkunç olur. Matta 7, 26-27. Ayetler. Burada söz edilen kum nedir? İnsanın kendi iyilik işleri, kendi doğruluğu ve insani çabalarıdır. Aslında Mesih imanlısı için burada sözü edilen kum, onun eski zayıf hayatının girişimleridir. Dostum, sana şunu açıkça söyleyeyim ki, senin bedensel gücün iman hayatını yaşayabilmeni sağlayamaz. Bundan daha güçlü, daha etkin bir güce ihtiyacın vardır. Matta bu bölümü şöyle sonuca vardırır. İşte bu sözleri sona erdiğinde tüm topluluk onun öğretilerine şaşırıp kaldı. Çünkü onlara kendi din yorumcuları gibi değil, yetkili biri olarak öğretiyordu. Matta 7, 28 ve 29. ayetler. Rabbimiz İsa Mesih böyle bir öğretmendi. Gerçekten yetkiyle öğretti. Bir yerde duyduğu ya da okuduğunu tekrarlamıyordu. Bizler Tanrı'nın kutsal sözünden gelen yetkiyle konuşmazsak aslında bizim insanlara söyleyebilecek değerli bir şeyimiz yoktur. Konuştuğumuz sözün gerçekten Tanrı sözü olduğuna inanmalıyız. Kendimiz inanmasak başkalarını bu konuda nasıl ikna edeceğiz? Ben varsayımlar, teoriler duymak istemem. Bir kişinin kendi hayatında bile pratik açıdan uygulamadığı teorilere kulak vermem. Bir kişi konuştuğu konu hakkında pratik tecrübeye sahip değilse bu benim için sadece teorik bir alıştırmadan ileriye gidemez. Günümüzde insanların acil şekilde ihtiyacını duydukları bir müjde vardır. Bunu insanlara duyurmakla yükümlüyüz. Kurtuluş müjdesidir bu dostum. Bu müjdenin hayatları kurtardığını ve değiştirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü kendi tecrübelerimizden bunu biliyoruz. Aynı zamanda İsa Mesih'e iman eden başka kişilerin yaşamlarında da etkili olduğuna tanık olmuşuzdur. Dostum, dağ başında verilen vaaz gerçekten harika bir konuşmadır. Bu bölümleri bypass edemeyiz. Bu vaazı doğru şekilde okuyup da yorumlarsan, evet doğru şekilde okuyup yorumlarsan sonunda seni dünyanın kurtarıcısı İsa Mesih ile yüz yüze getirecektir. Sana gösterecektir ki dağ başında verilen vaazdaki ahlak düzeyine sen asla kendi gücünle erişemezsin. Sana zayıf ve günahlı olduğunu gösterecektir. Seni bana merhamet et ey Tanrım diye duaya ve seni kurtuluş bulabilmen için İsa Mesih'in şahsi önüne getirecektir. İsa Mesih'i kurtarıcın ve Rabbin olarak kabul ettiğin zaman o sana kutsal ruhunu verecek ve bu ruhun gücüyle dağ başında verilen vaazın talep ettiği yüksek ahlak düzeyine doğru ilerlemeye başlayacaksın.